8. ayrım.
Evet, karıncayı incitip incitmediğini bilmediğim okurlar. Yazımızın bundan sonrasında Kafka'nın böcekleştirdiği kahramanı Gregor Samsa'nın torunlarından birini yanımıza alacak ve bu küçük yaratıkların dünyasına dalacağız. Yine de fazla dikkat çekmeden ilerleyelim. Çünkü böcekler kuşlar için her zaman gagada tat bırakan yemekler olmuşlardır. Karıncalar gerçekten de çalışkan yaratıklardır. Komünal ve toplumsal örgütlülüğe dayalı bir yaşam sürerler. Ortalama bir karınca kolonisi yaklaşık 11 bin işçiden oluşur. Bu böceğin gelmişini geçmişini araştıranlar, onun 80 milyon yıl öncesinde ilkel bir yaban arısı olan Tipide'den türediğini söylüyorlar. Karıncalar bildiğimiz seslerle değil, kimyasal bir dille, feroman denen dokularla anlaşırlar. Karınca yuvasında başka böceklerin de kimi zaman kiracı, kimi zaman da geçici işçi olarak yaşadığı biliniyor. Bir bilimsel yazıda bu ortaklaşa yaşam şöyle tanımlanmakta. Karıncalar, kendileriyle akraba olmayan canlılarla iletişim kurabilen canlılar. Salgıladıkları çeşitli maddelerle konuştukları bu dil, bir bakıma böcekler dünyasında uluslararası nitelik taşıyor. Birçok böcek türü bu dilin kodlarını tanıyor ve onu kendi amaçları için kullanıyor. Etobur böcekler, karınca devletinin kullandığı kokularla kendilerini gizliyor, şeker biriktiren kelebek tırtılları tehlike anında karınca sinyalleri kullanıyor. Karıncaların iletişim kodlarının böcekler arasında evrenselleşmesi, karıncaların yuvalarını çok sayıda konukla paylaşmalarından kaynaklanıyor. Bu yuva, ister toprağın altında, ister bir ağaç kovuğunda olsun, daima bir halk tarafından yönetilen ancak başka azınlıkların da yaşadığı bir adaya benzer. Karınca yuvasındaki her canlı buraya karıncaların yararına yerleşmez. Parazit uyuz böcekleri ve et obur böcekler karıncaların ürünlerinden yararlanırlar. Buna karşın bazı kelebek tırtılları karıncalarla karşılıklı çıkar ilişkisinde yaşayıp giderler. Üye sayısı 10 binleri aşan bu sosyal devletin temel varlık koşulu kuşkusuz bireyleri arasında iyi gelişmiş bir iletişimin bulunmasıdır. Karıncalar besin kaynakları bulma konusunda salgıladıkları koku ve tat maddeleriyle anlaşır. Kimyasal sinyaller vasıtasıyla yumurtlama odaları ve havalandırma kanalları gibi yapım çalışmaları konusunda toplumlarını örgütler. Ve uyarıcı kokularla düşman hücumu gibi konularda haber verirler. Zoolog Bert Hultberg, karıncaların koku ve işaret kodlarını bir organizmanın bağışıklık sisteminin işleyişine benzetiyor. Bu benzetmede karınca devleti bir organizma olarak kabul edildiğinde her bir karınca bir antikor olarak görülebilir. Karıncaların koku dili ise bağışıklık engelidir. Bu dili konuşmayan ya da karınca sinyallerine karşı doğru yanıtı veremeyenler aynen bakteri ve virüslerle organizmanın yaptığı gibi öldürür ve yuvadan atılırlar. Ancak her bağışıklık sistemi gibi karıncaların korunma sistemi de kusursuz değildir. Kısa kanatlılar familyasından etobur böcekler bu sistemi birçok yerinden delerek yuvaya yerleşirler. Beden yapısı ve davranışlarıyla aynen karıncaya benzeyen bu böcek türü, hem karınca yuvası içinde düşmanlarından korunur, hem de onların besinlerine çalışmadan ortak olur. Kısa kanatlılar familyasından birçok böcek de, görünüşleri karıncaya benzemese bile, sırf karınca dili konuştukları için bir devletin bireyi olarak kabul edilir. Orta Avrupa'da yaşayan 5 milimetrelik Atameles böceği, karınca yuvasının en kutsal yeri sayılan bebek odasına yerleşir. Karınca dilini kusursuz konuşması sayesinde burada işçi karıncalar tarafından bir larva gibi tıka basa beslenir. Birçok kelebek türünün tırtılları da karınca dilini iyi bilir. Ancak tırtıllar bu dili karşılıklı yarar çerçevesinde kullanır. Güneydoğu Asya'da yaşayan bir tür kelebek, yumurtalarını dokumacı karıncaların gezdiği bitkilere bırakır. Yumurtadan çıkan tırtıllar, karıncalar tarafından evlat edinilir ve yuvaya taşınır. Evlat edinilen tırtılın hayatı kurtulur. Çünkü açıkta kaldığında eşek arıları ve sinekler tarafından hemen avlanacaktır. Karınca yuvasında birkaç gün bekleyen tırtıl şekerli bir sıvı salgılamaya başlar. Tırtıl yuvada karınca larvalarıyla beslenir. Ancak karıncalar bu tırtılın şekerli sıvısını çok sevdiklerinden larvaları yemesine göz yumarlar. Şimdi başka bir bilimsel yazıya göz indirip karıncalardan söz etmeyi sürdürelim. Bazı Akdeniz türlerinde işçi karıncaların karnı 10 kat şişebiliyor. Karınlarını bir tulum gibi şişiren işçi karıncalar dayanışma çerçevesinde yeraltı kentlerindeki emzirme odalarının tavanlarına pençeleriyle asılıyorlar. Böylece diğer karıncalar da gelip kıtlık döneminde onların karınlarındaki sütlü maddeden su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Karıncalar kuşatma, pusuya düşürme, savaşçı ayartma ve kaçırma, hile de dahil olmak üzere hiçbir askeri stratejiye yabancı değiller. Kimi zaman bir kraliçe karınca çeşitli hile ve dolaplarla yabancı koloninin içine sızıp onların yasal kraliçesini öldürerek yerine geçebiliyor. Ve daha sonra o koloninin işçilerini köleleştirmek için bedenini ölü kraliçenin bedeniyle ovalayarak onun kokusunu çalıyor. Bazı karınca türleri ise Osmanlı'nın uyguladığı ünlü devşirme sisteminden örnekler veriyorlar. Zaman zaman düşman koloninin yuvalarına saldırı düzenleyip yavru karıncaları kaçırıyorlar. Ve daha sonra onları kendi kolonilerinde birer savaşçı olarak yetiştiriyorlar. Bu yazıda Ağustos böceklerini anlatmayı düşünürken kendimizi bir anda karınca yuvalarında bulduk. Oysa 1500 farklı türü olduğu bilinen Ağustos böceklerini tanıdığımızda onların yaşamının en az karıncalarınki kadar çarpıcı olduğunu görürüz. Ağustos böcekleri ya da Akdeniz bölgesindeki adlarıyla cırlavuklar gerçekte saz çalıp şarkı mı söylerler? Bu sorunun yanıtının üzerinden bir çekirge gibi zıplamadan önce öğrendiğim en çarpıcı bilgilerden biri olan Ağustos böceğinin dünyaya geliş öyküsünü anlatmam gerekiyor. Dönemsel Ağustos böcekleri yeryüzüne kanatlarını göstermeden önce 13 yılla 17 yıl arasında toprağın altında veya bir ağaç kovuğunun içinde bir larva olarak kalırlar. Bu böcekler kuluçkadan çıkar çıkmaz kendilerini toprağa gömmüş ve gelişme süreçlerini tamamlayana dek orada kalmışlardır. Dünyaya gelmek için ne inanılmaz bir sabır gösterisi değil mi? Bilim adamlarının bir bölümü bu davranışın kökeninde başka hayvanlar tarafından avlanma korkusu yattığını söylese de, Japon bilim adamı Jin Yoshimura olaya farklı yaklaşıyor. Yoshimura'ya göre 2,5 milyon yıl önce başlayan son buzul çağında sıcaklığın ansızın düşüşü birçok böceğin doğal ayıklanmadan geçmesine yol açmıştı. Ve bu yaşam şartlarına dayanabilmek için yer altına giren Ağustos böcekleri zamanla genetik değişimlere de uğrayarak bunu bugüne kadar sürdürmüşlerdi. Toprak altında yaşayan bu inanılmaz bekleyişin ardından Ağustos böceği bir dalın ya da yaprağın üzerinde yerini alır ve bizim şarkı sandığımız sesi çıkarmaya başlar. Burada söylememiz gereken bu sesi yalnız erkek Ağustos böceklerinin çıkarttığıdır. Onların dertleri çiftleşmektir. Siyah Ağustos böceği 3 farklı ses çıkarır. Bu seslerden ilkini saldırıya uğradığında, ikincisini dişi Ağustos böceğini çiftleşmek için çağırdığında, en cırıltılı olan üçüncüsünü ise gördüğü dişiyi ayartmak için kullanır. Bu sesi çıkarırken karnının altındaki kutilaka plaklarını saniyede 300-900 kez çatırdatır. Yani ne sazdır çaldığı, ne lir, ne de keman. Kendi bedenidir. Ve Ağustos böceğinin trajedisi burada başlar. sesini dişiye duyurmak ve çiftleşmek için yalnızca 3 haftası vardır. Gel de şimdi hak verme Ağustos böceğine. Sen 17 yıl bekle, sonra yaşamak ve çiftleşmek için 3 haftan olsun. Cırlamayıp da ne yapsın Allah aşkına? Bir Akdeniz tutkunu olan Ahmet Erhan'ın ilk şiir kitapları cırcır böceklerini anma toplantısı gibidir. Ben toprağın ilk göz ağrısı, göğün mutluluğuyum. Bir cırcır böceğim belki şiirin dallarında. Ölsem bile yeniden doğmak için ölürüm. Yürür giderim böyle, sorularımın ardı sıra. Şair Ahmet Erhan için her şey Akdeniz'in bilincine varmakla başlar. Ona göre dünyanın bir çekirdeği varsa bu çekirdek Akdeniz olmalıdır. Ve Akdeniz bu dünyadaki bütün ilklerin serpilip geliştiği yerdir. Bence de Akdeniz'i uygarlığı koruyan mavi bir nazar boncuğu olarak düşünürsek, cırcır böceği o boncuğun ortasındaki siyah noktadır. Bir başka Akdeniz tutkunu olan Fransız tarihçi Fernand Braudel de bölgeyi kırlangıçlarla, suya dik inen yamaçlarla, yıldızlı yaz akşamları ve Ağustos böcekleriyle anlatır. Ve Akdeniz'de bitkilerin yapraklarının tüylü ya da yağlı, saplarının dikenli olmasını iklimle açıklarken Ağustos böceklerini de unutmaz. Akdeniz bitkilerine kafayı takan yalnızca Braudel değildir. Sunay Ak'ın ilk kitabı olan Makiler'de sözcüklerin ve denizin kapısını kısa bir şiirle tıklatmıştır. Bir an önce görülsün diye Akdeniz, Toroslarda ağaçlar hep çocuk kalır. Şimdi yaz günlerini cırcır böcekleriyle kutsayan Akdeniz coğrafyasının öbür ucuna gidelim. 1541 yılındayız. Eduardo Galeano içinde eski bir cırcır böceği bulunan bir gemiye bindiriyor bizi. Kadiz limanında gemiye aldıklarından biri suskundu. Küçük kafesinde 2,5 aydır sessizlik ve keder egemen. Bugün ise Pruva'dan geminin kıçına kadar çınlayan sevinç çığlığı ile uyandırıyor herkesi. Mucize, mucize. Son anda değiştiriliyor geminin rotası. Cırcır böceği karanın yaklaşmış oluşunu kutluyor. Onun uyarısı sayesinde denizciler Brezilya sahili kayalıklarında parçalanmaktan kurtuluyorlar. O cırcır böceği, o adamların ve arkalarından gelen diğer Avrupalı yağmacıların Güney Amerika halklarına ve topraklarına neler yapacağını bilseydi, acaba ortalığı sese boğar mıydı? Yalnızca Bolivya'da Potosi gümüş madenlerinde 300 yıl içinde toprağın altında köle olarak çalıştırılıp öldürülen Kızılderililerin sayısı 8 milyondur. Bu dramın tanıklarından biri de sömürgecilere bir zaman zenginlik saçan Potosi tepesinin tam karşısındaki dağdır. Ve Keşua yerli dilinde o dağın adı Huacachi'dir. Huacachi ağlayan dağ demektir. Bu ağlatının halklara yansıyan yüzü ölüm ve kan. Sömürgeciler isimse altın ve dolardır. Seyir defterine altın sayesinde ruhları cennete bile göndermek mümkündür diye yazan Kristof Kolomb'un gemicilerine ödenen para Antillerden çalınan altınlarla karşılanmıştır. Latin Amerika tarihi Brezilya'da Ouro Preto altın madenlerinin çevresinde türeyen papazların bile aziz heykelciklerinin içine altın doldurup kaçırdıklarına tanık oldu. Los Palmares'te dünya tarihinin en uzun ayaklanmalarından birini yaratan kölelerin kesilen kulakları, yitirdikleri son savaştan sonra sömürgecilerin askerlerinin çantalarını doldururken, yüzyıllar sonra Latin Amerika'nın kesik damarlarını yazan Galeano şöyle diyordu. Küba'da da ayaklanmalar birbirini izlemekteydi. Kölelerin bir kısmı topluca intihar ediyordu. Fernando Ortiz'in deyişiyle bu sonsuza kadar sürecek grev, öteki dünyanın kaçak zenginlerinin kesin göçü, kölelerin efendilerine boyun eğmemek için bulabildikleri tek yoldu. İntihar ederek Afrika'da yeniden dünyaya geleceklerine inanıyorlardı. Efendiler cesetleri kesip biçiyor, dirilenlerin sakat, topal ya da kafasız olacağı inancını yayıyorlardı. Böylece birçok kölenin intihardan vazgeçmesini sağladılar. Şekerden milyonlarca dolar kazanan ve Küba'nın iliğini sömüren şirketlerin yarattığı faili meçhul cinayetler, kana bulalı evler ve tehditlerle giderek artan yoksulluk. Aç kalan insanlara akıllara gelmeyen şeyler de yaptıracaktır. Bir zamanlar doğanın cömert bağrında karınlarını doyuran bu insanlar, zamanla ağaç kabuklarının üzerinde bir sürüngen gibi dolaşarak cırcır böceği arayacaklar ve onları yiyerek hayatta kalabileceklerdir. Yeniden Brezilya kayalıklarına çarpmaktan cırcır böceğinin sesiyle kurtulan gemiye binelim. Gemideki cırcır böceğini sevince boğan şey, kıyıdaki türdeşlerinin sesleridir. O da onlara yaşadığını, var olduğunu bildirmektedir. Doğa seslerle ve şaşırtıcı olaylarla doludur. İzlanda açıklarında yüzen bir mavi balonunun çıkardığı sesler, 1600 kilometre ötede İrlanda kıyılarında yüzen arkadaşlarınca duyulur. 24 ana şarkısı olan bülbül, ezgilerin duruş uzunlukları ile oynayarak has bir şarkıcıya dönüşür. Sıradan bir kuş diyebildiğimiz tarla kuşu, yaklaşık 300 notalık müzikal dağarcığı ile hepsi birbirinden etkileyici 50 kadar şarkı tipi oluşturur. Lewis Thomas'ın Bir Hücrenin Yaşamları adlı kitabında belirttiğine göre, İspinoz, diğer İspinozları dinler ve onların şarkılarından aldığı parçaları kendi belleği içinde birleştirir. Cırcır böceğinin bizim şarkı olduğunu düşündüğümüz sesinin gerçekte bir aşk çağrısı olduğunu söylemiştik. Birçok canlı türü cinsel çağrının yolunu ses çıkarmakta bulur. Otlar ya da nilüfer yaprakları arasında telefon kulübeleri olmadığı için herkes başının çaresine bakıp basar yaygarayı. Cırcır böceklerinin sesine kulak verdiğimizde onların eş zamanlı bir koro oluşturduklarını sezinleriz. Yüzlerce, hatta binlerce cırcır böceği hep birlikte ses çıkarırlar. Ancak yine de dişi, sesler arasında çok küçük zaman farklılıkları bulunsa da ilk duyduğu erkeğe yanıt verir. Doğa böyledir işte. Erken kalkan, erken davranan, erken yola çıkan kazanır. Üşengeçlerin her zaman yitirdiği bir yaşam alanıdır. Erkekler dişilere kendilerini beğendirebilmek için kimi zaman tüylerini kabartarak kur yaparlar. Kimi zaman başka bir erkek rakiple dövüşmek zorunda kalırlar. Kimi zaman da bas bas bağırırlar. Bağıranların arasında kurbağalar, çekirgeler, kuşlar ve elbette Ağustos böcekleri de vardır. Unutmadan söyleyelim, çağrı sesini çıkarmanın ön koşulu havanın güzel olmasıdır. Çünkü ıslak kanatlar ya da kabuklarla ses çıkarmak olanaklı değildir. Böcekler dünyasının uzun atlayıcıları olarak tanıdığımız çekirgelerde cırlamak için yaz aylarını kullanırlar. Bu böceğin birçok türünde ses, kanatların hızlı hızlı birbirine sürtülmesiyle çıkarılır. Tarla çekirgeleri ise aşk çağrılarını arka bacaklarını kanatlarının keskin kenarlarına sürterek yaparlar. Şimdi çekirge seslerinin arasından geçerek yeniden uygarlığın beşiğine, Akdeniz'e köpük olalım. Ahmet Erhan ne diyordu bizlere? Akdeniz'i göğün denizle birleştiği o ufuk çizgisinde, yağmur sonraları toprağın tüten buğusunda arayın. Sevgiliye söylenen ilk sözde, sabahın seherinde, uyku haliyle. Uzanıp kalmanın eksikliğinde, sıcaklığında kumların, Akdeniz'i yurduna dönen bir sürgünün gülüşünde, gece yılları susmayan o cırcır böceğinin sesinde arayın. Biz ise geceyi ve cırcır böceğini değil, gündüzü geceye bağlayan bir akşamüstü ile çekirgeyi seçelim. Onu gördüğümde Fırat'la deniz kıyısında yürüyorduk. Kumsala çakılmış şemsiye direklerinin birinin üzerinde öylece hareketsiz duruyordu. Yitip gitmekte olan güneşin son ışıkları üzerine vurdukça kanatlarını indirmiş bir zümrüt gibi parlıyordu. Bu kadar iri bir çekirgeyi hiç görmemiştim. Büyük olasılıkla sıcak ülkelerden göç ederken yolunu şaşırıp buralara kadar gelen bir yolcuydu. Sonra bunun olanaksızlığını düşündüm. Belki de Afrika limanlarının birinden demir alan bir gemiyle yolculuk yapıp Akdeniz'in karşı kıyılarına ulaşmıştı. Öyle ya da böyle, karşımızda duruyordu. Fırat'a çekirgeyi gösterdim. ''Bu ne baba?'' diye sordu Fırat. ''Çekirge oğlum'' dedim. ''Üf be, ne kadar büyük'' dedi. Endişe ve merakla karışık. ''Ne yapıyor burada baba?'' ''Dinleniyor oğlum.'' ''Yüzmüş, yorulmuş mu?'' ''Çekirgeler yüzmezler oğlum, uçarlar. Bu çekirge de uçmuş, yorulmuş.'' ''Çekirgeler niye yüzmezler baba?'' ''Suyu sevmezler oğlum.'' ''Niye sevmezler baba?'' ''Otları, ağaçları, çiçekleri severler de onun için.'' ''Onun rengi neden yeşil baba?'' ''O yeşil renkli otlar arasında yaşar, onların arasında gizlenir.'' ''Neden otların arasında gizlenir baba?'' ''Düşmanları onu bulmasın diye.'' ''Düşmanları onu bulursa ne olur baba?'' ''Kötü olur oğlum. Çekirge onlara kötülük yapmış, onlar da ona düşman mı olmuş baba?'' ''Ha baba?'' ''Çekirge sıçramış oğlum, sıçramış. Öbürküler de onu kıskanmışlar, düşman olmuşlar.'' ''Ben sıçramazsam kimse bana düşman olmaz değil mi baba?'' Fırat'a sıçraması hep daha yükseğe sıçraması gerektiğini ve duvarların üzerinden ancak böyle geçebileceğini, yeryüzünü anlamak ve tanımlamak için de beyninin hep zıp zıp olması gerektiğini söylemedim. Çünkü onun çocuk beyninin birçok büyüğün beyninden daha yükseğe sıçradığını görüyordum. O beynini sıçratmayı sürdürdükçe, kör inançlar, çürümüş düşünceler, dolap beygirleri, daralan çemberler hep aşağılarda kalacak. Ancak o zaman yüzyıllardan beri anlatılan bir masaldaki Ağustos böceğinin en az karınca kadar önemli olduğunu ve onun şarkı falan söylemediğini fark edebilecek. Ancak o zaman Kristof Kolomb'un bir kaşif değil, bir kıtayı kan gölüne çeviren yolcuların ilki olduğunu anlayabilecek. Ancak o zaman kendisiyle böbürlenip diğer canlıları küçümsemeyen insanoğlunun doğa konusunda kimi zaman bir su yılanından bile daha bilgisiz olduğunu öğrenebilecek. Peki, nasıl sıçratacak beynini? Bu sorunun öyle çok yanıtı var ki. İşte onlardan birini, yaz geceleri cırcır böceğiyle dinlemeyi bilen bir şairin, Sabahattin Kudret Aksal'ın Okul Dışı adlı şiirinde arayarak, yeteri kadar cırladığımız bu yazıyı, dallardaki rüzgar çanlarının sesleri arasına bırakalım. Bakın şimdi şu sayacağım şeylerin okulu yok. Gökyüzünde rastgele bir bulut parçası için körü körüne tutkunluğun, ağacın birine durup dururken abayı yakmanın, sigara içmekten, kibrit çakmaktan alacağınız keyfin okulu yok. Yaz geceleri cırcır böceklerini dinlemeyi bilmenin de okulu yok. Okulu yok ekmeği, peyniri, domatesi küçümsememenin. Sözün, sazın, oyanın yazmanın, hallisini seçmenin, daha buna benzer nice, nice şeyin okulu yok. Aşkın, inancın, insanlığın okulu yok. Ama dilerseniz hepsini öğrenebilirsiniz. Biraz çaba yeter. Günler güvercinleri kovalıyor. Sokağın sonunda bir patırtı koptu. Başımızı kaldırınca iki kuşun göğe doğru yükseldiğini gördük. Uçmaktan çok buharlaşıyor gibiydiler. Güvercin büyüklüğünde cam gibi saydam iki çift kanat, kasabadan istemeden ayrılıyormuşçasına mavilerin çarşafında eriyip gitti. Onların kanat tozlarının ardından kasaba acı çığlıklarla sarsıldı. Kadınların ağlamalarıyla erkeklerin bağırışları kulaklarımıza yuva yaptı. Elleri ceza makbuzu trafik polisleri, önlerini tutan sünnet çocukları, süpürgesini kapı önüne fırlatan ev kadınları, sakat numarası yapan dilenciler, para saymaktan parmak uçlarını sır tutmuş banka veznedarları, hadi biraz da abartalım. Kasabadaki herkes sokağın sonuna doğru koşuyordu. Biz çocuklar tam gaz yapıp oraya vardığımızda insanları yüksek gelirim hattı taşıyan bir elektrik direğinin dibinde toplanmış olarak bulduk. Birbirlerine direğin üzerindeki karaltıyı gösteriyorlardı. Karaltı hafif hafif titriyordu. Yavrum, yavrum, yavrumu kurtarın diye bağırarak sular seller gibi ağlayan kadının Ayşe teyze olduğunu görünce üflenmiş tüy gibi titreyen karaltının da Budı Hasan olduğunu anladık. Her kafadan bir ses çıkıyor ama hiç kimse direğe tırmanmayı göze alamıyordu. Bir adam çabuk elektrik kurumuna haber verin, hattaki elektriği kessinler diye bağırdı. Başka birisi de koşarak itfaiyeye telefon etmeye gitti. Yarım saat sonra kalabalığın gözyaşları arasında bir itfaiye eri Budı Hasan'ı aşağıya indirdi. Daha fotoğrafların bile tanımadığı yüzü morarmış, ağzından kan gelmişti. Pantolonun ceplerinde şişkinlikler vardı. İki cebinden iki güvercin çıkardılar. Kuşlar üzeri tüylü taşlara dönmüşlerdi. Ölüme gökyüzünde değil, bir kumaş parçasının içinde yakalanmanın şaşkınlığıyla gözleri açıktı. Budı Hasan başka güvercinleri çekebilmek için onları cebine sokmuş ve elektrik direğine tırmanmıştı. Tepede onları cebinden uçuracak, ayaklarına bağladığı ipin izin verdiği kadar uçuracak ve kasabanın üzerinde fink atan yabani güvercinlerin aklını çelecekti. Budı'nın nabzına bakan hekim üzüntü içinde ayağa kalktı ve içindeki bütün kuşların göç ettiğini söyledi. Bu yüzden Budı bizimle birlikte ilk okula başlayamadı. Anneannem onun meleklerin ilkokuluna gittiğini söylerdi. Bense o iki güvercini hiç unutmadım. Onları camdan kuşlar olarak damların üzerinde gördüğüm o anı da. Manyas'ta kuş cenneti olduğunu öğrendiğim gün nasıl da sevinmiştim. Budı'nın göç etmesini izleyen her yıl ilkokulların açıldığı gün abisi kocaman bir kafesle okul bahçesine gelir. İçindeki onlarca güvercini hepimizin önünde gökyüzüne salardı. Biz de küçük ellerimizle onu çılgınca alkışlardık. Alkışlarımız binince yukarılardan bir yerden ince, cılız bir alkış sesi duyulurdu. Biz de nereden geldiğini anlayamadığımız bu karşılığa sevinir, Budı'nın da melekler okulunun bahçesinden bizi alkışladığını düşünürdük. Alkışların yalnızca ilkokul bahçesinden yükselmediğini bilenlerden biri de şiirimize kuş bakışı bir bilgelik getiren Melih Cevdet Anday'dır. Anday, güvercin için pencerede kopan alkış der. Rahatı kaçan ağacın şairi tam bir kanat sevdalısıdır. Kedilere yüz veren çok şairin tersine o şiirlerinde kuşlara sıkça yem vermiştir. İyi şiir bütün insanlar içindir der Anday ve ekler. Ben belki de duyguculuğa bir tepkiyimdir. Şiir yazacaklar için Valeri'nin söylediği şu sözleri hiç unutmaz. Sen kafesi kur, kuş nasıl olsa gelir. Sözleri bitmemiştir. Yazmakta olduğum bir şiirde bu kapıyı kurdum mu, işim bitti demektir. Ama zaman zaman kendimden bir şeyler kaçırdığım olmuyor değil. Bu da işe yarar sanırım. Kuş için ekmek kırıntıları da serpmelidir kafesin içine. Şiirde ögeler değil, öğeler arasındaki bağıntı önemlidir. Anday'ın güvercinleri gökyüzüne salar geçer, odalara girer, odalarda dolaşmaya başlarlar. Sağ bacağı kesik Gıyas dinlemiş bunu. Son nefesinde dil tutulan dedesinden. Bir deve işinde mi ne aldatmış Muhammed'i? Kim bilir doğru mu değil mi? Kıyıdan bir alkış sesi geldi. Ağaçların oradan, ta balkona. Odanın güneşli duvarına değin. Kalktım, yürüdüm balkona. Beyaz bir gemi geçiyordu yakından. Mendil sallıyordu küpeşte de biri. Ağaçların altındaki kalabalığa. İyi biliyorum, çocuktum o zaman. İnsanlarsa evlerine çekilmişlerdi. Bomboştu denizin üstü ışıktan. Ağaçların altında kurumuş ağaçlar. Delik deşik bir sessizlik ve kum. Döndüm, içeri girdim gene. Altın kalay kakmalı aynaya baktım. Saçlarıma, sakallarıma baktım. Çürüyen gözlerime, fersiz dişlerime baktım. Güvercinler dolaşıyordu odada. Garip akımını şapkasından bir tavşan gibi çıkaran şairlerden bir diğeri olan Orhan Veli, bir İstanbul sevdalısıdır. Ama o, güvercinlerden çok martıları yakıştırmıştır İstanbul'a.